Ayrım 12, sayfa 117. Onların tarafında olmaya mecburdum. Anlıyorsun değil mi?
Anlıyorum.
Öldüreceklerdi. Biliyorum, istediklerini almış olsalardı da öldüreceklerdi. Kurt, onu satmadım.
Satmadığını biliyorum.
Ne olacak Kurt? Şimdi ne olacak?
Şimdi tek yapman gereken biraz sakinleşip dinlenmek. Koridorun sonundaki odayı alabilirsin. Dolapta sana uygun kuru bir şeyler de bulabilirsin. Şimdi git ve biraz uyu.
Burası senin evin mi?
Sayılır. Kendi evin gibi hareket et. Burada güvendesin.
Kız kendine gösterilen odaya girip kapısını kapattı. Kurt, fincanının dibindeki soğumuş çayı bir dikişte içti. Çok acele bir şeyler düşünmeliydi. Çocukların hayatı dün olduğundan daha tehlikedeydi. Tracy'den öğrendiğine göre Gökhan ve Mert Afganistan'da almaları gereken bilgiyi almıştı. Türkiye'nin seçkin birliği tuzağa çekiliyordu. Islak paltosunu bıraktığı yerden olduğu gibi alıp dışarı çıktı. Yağmur şiddetini kesmiş, yerini buz gibi esen bir rüzgara bırakmıştı. Kıyafetlerini yalayan rüzgara aldırış etmeden 3 blok ötede açık bir marketin önündeki telefon kulübesine girdi. Uluslararası numarayı çevirmeden önce birkaç saniye evdeki kızın güvende olup olmadığını düşündü. Uzun uzun çalan telefonun kelimeleri yutan, sadece humurtusu duyulan bir adam açtı.
Efendim?
Sait'i verin bana.
Kimsin?
Ben onun kardeşiyim. Kardeşinin ona ihtiyacı olduğunu söyleyin.
Bekle.
İstediği kişinin telefona gelmesini beklerken, telefonun küçük ekranında her saniye düşen kredisine karşı yanındaki yedek telefon kartını cebinden çıkardı. Telefonda duyulan ses en az önceki adam gibi kalın ve yüksek sesle konuşan biriydi. Söylediklerini anlayabilmek için aradaki binlerce kilometreye karşı ahizeyi kulağından uzaklaştırması gerekti.
Sait'i kim arıyor?
Benim.
Kurt, sen misin?
Evet benim ve çok acelem var. Ödemeyi çok istediğin hayat borcunu ödemen için bir fırsatım var artık. Karşıdaki adam sessizliğe büründü ve geçmişi düşündü. Ölümün kıyısından mutlak kurtuluşu. Yapacak fazla bir şey yoktu.
Söyle, ne yapmamı istiyorsun?
Ebu Garip baskını. Bu mesele benim namus meselemdir. Bu uğurda çarpışırım, ölürüm ve karşındaki düşmanımsa öldürürüm. Bu mesele için size emir veremem. Yüreğinizde olacaksanız yanımda olun. Birçoğumuz ölecek. Belki sen ya da ben. Sen, kardeşim. Ama zaten baş koyduğumuz uğur bize değil çocuklarımıza, torunlarımıza özgür bir yaşam hakkı tanıyor. Zaten uzun yaşamak gibi bir gayretimiz olmadı. Esir olarak hiç olmadı.
Sait, böyle konuşarak bizi aşağılama. Yeminimizi ederken birlikte olacağımızı söylemiştik. Nasıl sorarsın yanında mıyız diye.
Hem senin namusun bizim namusumuz değil mi? Bizim namusumuz senin değil mi? Sen bize nasılını anlat.
Doğru söyledin Mustafa. Bize yol göster. Savaşalım Sait.
Biliyordum kardeşlerim, biliyordum. Ahmet planları getir, yere ser. Bu operasyonun yarın akşama kadar tamamlanması gerekiyor. Elde ne varsa toplanmalı. Çok adam. Aynı günün gecesi Sait, komutanları Bekir ve Mustafa ile Bağdat'ın merkezine yakın evlerinde buluştular. Toplayabildikleri insan ve silah gücünün operasyonda nasıl kullanılacağı, nerede konuşlanacağı ve nakil yolları üzerinde tartışarak geçirdiler. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantının son detaylarını da belirledikten sonra sabah ezanının hemen ardından namazlarını kıldılar. Karanlıkta yapılacak harekat için birkaç saat dinlenmek üzere evlerine döndüler. Karanlık yanında ağır, nemli, sıcak bir hava dalgasını da beraberinde getirdi. Ebu Garip hapishanesinin taş duvarları çevresinde tampon görevi gören dikenli yüksek tellerin etrafında nöbet değişimi yapmak için askerlerin hareketliliği artmıştı. Çöl kumu renginde zırhlı Humvee'lerden ikisi hapishanenin şehre bakan köşesindeki kontrol noktasında park etmiş, küçük kulübede ve beton zırhın arkasında nöbet tutan askerleri topladı. Bunlar hücrelerine kapatılmış ve ışıkları kapatılmış oluyordu. Birçoğu gün boyunca neredeyse hiç güneş ışığı göremiyor, ışık görebilenler ise koridorları aydınlatan halojenlerin hastalıklı beyaz ışığını görebiliyorlardı. Nöbet değişimini haber veren zil kısık kısık çaldı. Görevi arkadaşlarına teslim eden nöbetçiler büyük bir açlıkla sigara paketlerine saldırıyor, birbirlerine sigara pazarlığına giriyorlardı. Askerlerin toplandığı hapishanenin bu tampon vazifesi gören noktasına yaklaşan eski kamyoneti kimse fark etmedi. Bu noktayı çaprazlayan küçük yükseltiden faydalanarak kör noktada kalabilen kamyonet, asker topluluğuna gereğinden fazla yaklaştığı fark edildiğinde her şey için çok geç kalınmıştı. Şok dalgası hapishanenin duvarlarını delip geçtiğinde patlamadan kaynaklanan ısı ve ışık gökyüzüne henüz yükseliyordu. Patlamanın şiddetiyle hiçbir şey hissetmeden ölen askerlerin bedeni dört bir köşeye dağıldı. Kamyonetin infilak ettiği noktada yerde açılan kriterin içinde metal parçaları siyah dumanlar çıkararak eriyordu. Patlamanın kulakları yırtan sesinden hemen sonra etraf ölüm sessizliğine büründü. Bu sessizlik orada bulunanlar için patlamanın kulakları yırtan gürültüsünden daha korku vericiydi. Sessizliği hapishanenin devreye giren geniş ağızlı sirenleri bozdu. Hatta hapishanenin doğu kanadına doğru yol alan roketlerinin tıslaması siren sesleri içinde kaybolup gitti. Direnişçilerden 20'ye yakını otomatik silahlarla roket atışı eşliğinde yıkılmış doğu kanadına yaklaştı. Tampon bölgenin içinde ana duvarların önündeki zırhlının açtığı ilk ateş esnasında altısı oldukları yere yığılmışlardı. Tam zamanına isabet eden bir roket içindekileri öldürmese bile silahları kullanamayacak duruma getirmişti. Şehir merkezine bakan ana kapının bulunduğu kuzey kanadından Sait önderliğinde 20 kişilik bir tim, batı kanadından Mustafa önderliğinde 10 kişilik bir tim ve Bekir'in komuta ettiği 5 kişilik direnişçi timi güney yönünden hapishaneye saldırıya geçtiler. Aslında yapılan planın hiçbir komplike bir yönü yoktu. Görevlerini tamamlamaları kaderdi. Eğer kaderlerinde ise muvaffak olabileceklerdi. Şehir merkezinin batısında patlayan bombalar yüzünden buradaki askerlerin büyük bölümü olay yerinde güvenliği sağlayabilmek için oraya sevk edilmişti. Vakit çok dardı. Sait komutasındaki tim yıkılan ana kapıdan içeri girmiş, içeride görevli askerlerin yoğun ateşi altında kalmışlardı. Mustafa'nın timi batı kanadında içeri girebilmek için kullanabilecekleri uygun bir yer bulamadıkları için ana kapıya yönelmişler, Sait'in timine destek için onlara katılmışlardı. Hücrelere açılan koridorların demir kapıları alarmın devreye girmesiyle kilitlenmiş, bunların yıkılıp yol açılması büyük zaman kaybına yol açmıştı. Sait, geç kalıyoruz, başaramayacağız. Merak etme, tam 5 dakika sonra içerideyiz. Bu sırada demir kapıdan fırlayan mermi hızında metal parçalar duvarlara saplandı. Beton tozunun altında önlerine çıkan nöbetçilerle sıcak temasa geçenlerden büyük bölümü ölümcül yaralar alıyor ya da diğerlerinin hareketlerini kısıtlayacak duruma geliyordu. İki adamın bulunduğu koridora tam 14 dakikada varabilmişlerdi. Kapıların ardından duvara yapışıp üzerlerine yatakların kapanmasından sonra uçurulan demir kapılar çarptıkları betona yapışmış halde eğilip kalıyordu. Sait, Gökhan'ın kolundan çekip ayağa kaldırdı. Kurt'un selamı var, bizimle gelin. İki adam hiçbir soru sormadan direnişçilerin peşlerine takıldılar. Geldikleri noktadan binanın ana girişinden çıkanlar ortalığın ne kadar sessiz olduğunu kavrayamadılar. Binanın duvarlarında yankılanan uğultuyu çıkaran şeyin ne olduğunu Gökhan ve Mert hemen tanıdı. Kötü haber, çok kötü haber. Dışarı çıkan yaklaşık 10 direnişçi neredeyse saniyeler içinde Apache'nin savurduğu 30 milimetrelik top ateşi altında anında öldü. Birkaç kilometre öteden üzerlerine süratle gelen zırhlı araçlar ortalığı cehenneme döndürmeye başlayacaktı birazdan. Güney yönünden operasyonu katılan direnişçi grubun yapabilecekleri tek bir şey vardı. Ana kapı ile yaklaşmakta olan zırhlılar arasında etten bir bariyer görevi görmek. Her şey saniyelere kalmıştı. Bekir omzunda taşıdığı roket atarı helikoptere doğrulttu. Tetiğe basmasıyla roket yuvasından fırladı. Apache'nin kuyruğunu sıyıran roket mermisi gökyüzünde gözden kayboldu. Helikopterin yerini terk etmesi ana girişte Sait ve beraberindekilere kapandan çıkmaları için birkaç saniye kazandırdı. Geniş yola çıkan 20 kişilik direnişçi grubun şimdi gizlenebilecekleri ne bir duvar parçası ne de yükselti kalmıştı. Bekir tüm olanın farkındaydı. Elinde kalan son roket mermisini zırhlılara sallaması belki ona ve timine bir şans verebilirdi. Veya açık alanda hiçbir şansı kalmamış arkadaşları için son şans olabilirdi. Roket bu sefer rotoru sıyırdı. Kuyruktan yükselen siyah dumanları gören Bekir ve arkadaşları, sevinç gözyaşları içinde ellerinde ne kadar mühimmat varsa üzerlerine gelen zırhlılara karşı kullanmaya başladı. Yerden, duvarlardan seken top mermileri kiminin bacağını, kiminin kolunu koparıp dengesiz kalan bedenleri yere yığdı. Kanlarından oluşan gölün içine son kez açılan ateş bütün hareketlere son verdi. Sait'in timinden Gökhan ve Mert ile birlikte 8 kişi dar, çöl rengindeki sokağa girip dağılmaları için gereken vakti bulabilmişlerdi. En kısa zamanda uzaklaşmaları gerekiyordu. Kapıları açılan cehennemin sıcağı sokağı sarmıştı. Sait, Mert ve Gökhan'ın takip etmeleri gereken yolu alel acele tarif edip gitmelerini söyledi. Tehlike henüz geçmemişti. Biz sizi koruyacağız. Olabildiğince hızlı, hadi ne duruyorsunuz? Birkaç saniye sonra otomatik tüfeklerin yankılanan sesleri Gökhan ve Mert'e ulaştı. Onlar uzaklaştıkça gürleyen makineli tüfeklerin sesi yerini ara sıra da patlayan birkaç mermi aldı. Bir süre sonra ambulansların acı acı bağıran sirenleri dışında hiçbir ses duyulmaz oldu. Kaçmalarının ardından 30 saat geçmişti. Operasyona katılan direnişçilerden olan Ebu Salih, saklanmaları için onları Sait'in evlerinden birine yerleştirmiş, ülkeden ayrılmaları için yardım edeceklerini belirtmişti. Ebu Salih yanlarından ayrıldıktan sonra Mert ve Gökhan düşünmeye başladılar. Gökhan bir kez daha kurtun becerisine hayran kalmıştı. Nasıl oluyor da bu adam bu kadar bağlantıya sahip oluyordu? Ona sorduğunda kurt her zaman için ''Ben tarihime sahip çıkıyorum. Benim yani bizim tarihimiz zaten bu bağlantılar için gereken zemini hazırlıyor.'' derdi. ''Burada daha fazla kalamayız Gökhan.'' Sait'in adamı akşama burada olacak. Biraz daha sabır. Dün kuzeyde operasyonlar başlamış. Dinledin değil mi? Evet, duydum. Bu geceyi beklemeliyiz. Eğer gelen olmazsa yapacak bir şey yok zaten. Kapı kuvvetle vurulana kadar iki adam parazitli televizyon karşısında sessizce beklemeyi yeğliyordu. Daldığı düşüncelerden bir anda kalkıveren Gökhan, Mert yerinde doğrulana kadar vurulan kapının yanındaydı. Dışarıyı görebileceği herhangi bir açıklık olmadığı için sesini olabildiğince temkinli kullanarak Arapça "Kimsiniz?" diye soru verdi. Sorusunu ikinci kez tekrarladıktan sonra dışarıdan Ekrem'in ince sesi duyuldu. "Biziz, kapıyı açın." Gökhan, Mert'in güvensiz bakışları karşısında birkaç saniye bekleyip kapıyı açtı. Kapıdan alelacele üç kişi selam vererek girdiler. "Yarın gün doğumuyla buradan ayrılmalısınız." Evet, biliyoruz ama buradan Türkiye sınırına nasıl gideceğiz? Gitmeyeceksiniz. Ne diyorsun sen adam? Şehrin kuzeyinden sınıra ulaşmaya çalışırsanız keklik gibi avlanırsınız. Burada bunca şeyi yaptıktan sonra adamların sizi o kadar kolay uğurlamasını beklemiyorsunuz herhalde. Her yerde kontrol noktaları var. Patlamadan sonra neredeyse her köşe başında bir barikat var. Ne düşündüğünü söyle. Operasyonlara kuzeyden başladılar. Siz güneye hareket edeceksiniz. Önce Suriye sınırını kullanacaksınız. Suriye'den ülkenize dönmeniz daha kolay. Gökhan Mert'e baktı. Düşüncesini gözlerinden okuyabiliyordu. Adamın söyledikleri çok mantıklıydı. Ne yani şimdi Suriye'ye mi? Mert yorgun yorgun Gökhan'a baktı. Aynen öyle. Şimdi de Suriye. İngiltere. Bir postaneden çok hükümet sarayını andıran mermer sütunlar önünde arabasını durdurdu. Dünyanın tüm mektupları sanki bu binadan geçiyormuş gibi dönen kapı dışarıdan sürekli insan yığınlarını içine alıyordu. Önünde kucağında küçücük bir köpekle içeri girmeye çalışan şişman kadının ardından dönen kapılardan içeri geçti. Girişteki bankonun ardında oturan beyaz suratlı, üniforması jilet gibi ütülü, güvenlik görevlisi kollarının arasında neredeyse görünmez olan küçücük hayvanı fark edip kadına doğru binaya hayvanların giremeyeceği uyarısını yapmak üzere yöneldi. Adamın yaklaşmasından en ufak bir rahatsızlık duymayan kurt, bir hamleyle kadının önüne geçip posta kutularının bulunduğu alana doğru döndü. Üzerlerinde pirinçten yapılmış, numaraların bulunduğu posta kutularının arasında kendi kutusunu gözleriyle aramaya koyuldu. Aslında buraya sık sık uğrasa da her seferinde kutusunun yerini bulmak zaman alırdı. Elindeki anahtarın tutturulduğu anahtarların üzerinde yazan 1711 numaralı kutuyu gördü. Anahtarı kilide oturtup hafifçe sağa döndürdü. Aylardan beri her açtığında bomboş bir kutuyla karşılaşmıştı. Ama bu sefer içinde beyaz bir zarf duruyordu. Hemen kutuyu kapatıp zarfı iç cebine yerleştirdi. Döner kapıdan hızla geçip arabasına atladığı gibi evin yolunu tuttu.
Dairesine girdiğinde merakla zarfı bir mektup açacağına dikkatlice yırtıp üzerinde el yazısı bulunan küçük not kağıdını açtı. Kurt, umarım hepiniz iyisinizdir. Bir şeyler dönüyor ama ne olduğunu kestirmek imkansız. Eğer hala İngiltere'deyseniz hemen oradan ayrılın. Bence artık hiç güvenli değil. Mehmet'in kullandığı imzayı hemen tanıdı. İçinden bu da ne demek diye geçirdi. Bu kadar mı yani? Güvenli değil. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok ama neden? Mert 5 günlük sakalını ancak düzeltebilecek kadar zaman bulabilmişti. Gökhan'ın ise buna bile fırsatı olmamış, yer yer grileşen, kimi yerde kumrala dönen sakalını elleriyle taramaya çalıştı. Uçak yolculuğu sırasında kendilerini yabancı bohem yolcular gibi göstermek için fazla çaba sarf etmelerine gerek kalmamıştı. Kendilerine yönelen güvensiz bakışları bertaraf etmek için uyuyor görünmek en iyisiydi. Suriye'de buldukları sahte pasaportlarıyla kontrol memuresinin tekinsiz bakışlarına rağmen İngiltere'ye girmelerinde bir sorun yaşanmamıştı. Bankolardan sıyrılıp kalabalık arasına karışana kadar iki adam da kendilerini güvende hissetmeyeceklerdi. Ayrım 12 sonu, sayfa 128.